Güne bakan.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yıldan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 2 Mart 2022 Çarşambayı, Türkiye'de saatler ise 15.04'ü gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Alper Yasin Özçelik telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. İş sağlığı ve güvenliği açısından elektrik kaynaklı riskleri, iş kazalarını ve bu kazalardan korunma yöntemlerini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Avrupalı Türkler köşemizle devam edeceğiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Efendim bu hafta Ukrayna-Rusya savaşı ile tekrar gündeme gelen göçmenlik konusunu ele alacağız. Göçmenlik kriterlerini, ülkelerindeki savaştan kaçan insanların Avrupa'da kabul görme şartlarını, Türkiye'nin göçmenlere bakışını, kısacası Türkiye'de ve Avrupa'da göçmenliği konuşacağız. Güne bakan başladı, şimdi sizler için seçtiğimiz güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Gözlerin kal der gibi. Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerleyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Alper Yasin Özçelik telefon attığımızda. Alper Bey merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Mustafa Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
Estağfurullah. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bugün sizinle elektrikle bağlantılı işlerde çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini konuşacağız. Çok önemli bir konu. Hakikaten dikkat edilmeli. Elektrik, yani bu şakaya gelmez. Allah korusun, ölümle neticelenebilir. Öyle değil mi?
Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Dediğiniz gibi.
Evet. Şimdi isterseniz şuradan başlayalım. İş sağlığı ve güvenliği açısından baktığımızda elektrikten kaynaklanan hangi risklerle karşılaşıyoruz? Bir de bunların sebeplerini konuşalım.
Evet Mustafa Bey, öncelikle müsaade ederseniz kısaca bir kendimi tanıtmak istiyorum.
Evet, sevinirim.
İçin sakıncası yoksa. İsmim Alper Yasin Özçelik. Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı olarak çalışıyorum. 2011 yılından beri görev almaktayım genel müdürlüğümüzde. Şimdi tabii çok önemli bir konuya değindiniz. İş sağlığı güvenliği konusundaki elektrik çalışmalarında neye dikkat etmeliyiz? Riskler sebepleri nelerdir? Şimdi genel anlamda elektrik kaynaklı risklere çalışma ortamına ve elektrik akımının büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor tabii ki. Hı hı. Minimum genel olarak literatürde kabul edilen 30 miliamperlik bir seviyemiz var. Bu elektrik kaynaklı olarak patlama, yangın, işte elektrik akımına kapılma sonucu bilinç kaybı, felç, uzuv kaybı gibi yaralanmalar ve hatta ne yazık ki can kayıplarını da karşılaşabiliyoruz. Hı hı. İşte bunlara sebep olan etmenler de düşük kaliteli, hasarlı veya ek yapılmış kablolar, özellikle yüksek gerilim hatlarında meydana gelen elektrik patlamaları, statik elektrik, yıldırım düşmesi, canlı hatta çalışma esnasında yapılan müdahaleler gibi davranışlar ve olaylar ne yazık ki bu tip olumsuz durumlara sebep olabiliyor.
Evet. Aslında iş yerleri çalışanlarını herhangi bir elektrik kazasına karşı uyarıyor. İşte yönergeler var duvarlarda asılı. Evet. İşte şunlara dikkat edilmeli. Sizin sağlığınız açısından bunlara dikkat ederseniz iyi olur gibi böyle yönlendirmeler var. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde mümkün mertebe bu elektrik kazalarından korunmuş olacağız. Ama ağır işlerde çalışanlar da var, sanayilerde çalışanlar var.
Evet.
Onlar daha riskli değil mi? Öyle bir ortamda çalışıyorlar.
Aynen dediğiniz gibi.
Çok yoğun risk altındalar.
Evet, yani bu tabii yönergeler verilir, duvarlar ısılır ama asıl önemli olan bunları eğitimle, işte iş başında çalışanlara bu işi öğretmek, yetkin ve bu konuda eğitim almış insanlara bu işleri yaptırmak ve sürekli düzenli olarak mesleki eğitimlerle veya kurslarla veya denetimle hani bu verilen hizmet kalitesini arttırarak bu tip olumsuz durumların üzerine olumsuz durumları engelleyebiliriz.
Evet, klasik bir söylem olacak ama evvela eğitim. Eğitim şart diyoruz ya, hakikaten aynen. Çok önemli. Bilinçlenmek, farkındalık kazanmak. Kazaların önlenmesinde çok önemli. İsterseniz şuradan devam edelim. Şunu merak ediyorum. Ülkemizde istatistiklere göre meydana gelen elektrik kaynaklı iş kazalarının bir oranı var mı? Ne durumda?
Şimdi tabii bildiğiniz üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuzun her sene yayınladığı bir kaza istatistikleri vardır. Şimdi bu rakamlara baktığımızda sektör olarak incelediğimizde 100 binde iş kazalı ilk 5 sektör maden, kanalizasyon, imalat, elektrik ve konaklama gibi sektörleri karşımıza geliniyor. Ve ölümlü iş kazalarına baktığımızda ise yine maden, ulaştırma, elektrik, inşaat ve tarım olarak karşımıza çıkıyor.
Hı hı.
2020 yılı kaza istatistiklerine göre toplam gerçekleşen 384 bin yaralanmalı iş kazasının 3.500 adedi elektrik kaynaklı olarak gerçekleşmiş. Yine aynı yılda gerçekleşen ölümlü iş kazası da 1.340 seviyesinde toplam. Bunun 62 tanesi elektrik kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Birliği istatistiklerine baktığımızda ise 2019 yılında yine işte ölümlü iş kazası bütün ölümlü iş kazalarının %1'ini, yaralanmalı iş kazası ise %0.5'i civarı bir orana tekabül ediyor. Tabii oranlar biraz düşük gelebilir bazılarına ama sonuçta önemli olan insan hayatı. Yani bunlara baktığımızda ise bir rakamı bile sonuç olarak çok da büyük bir rakam olur bazen.
Evet, evet. Hakikaten bu sayılara baktığımız zaman hiç azımsanmayacak derecede.
Aynen.
Şunu merak ediyorum. Acaba bu kazalar genellikle bilgisizlikten mi kaynaklanıyor yoksa dikkatsizlikten mi?
Aslında ikisi de İkisi beraber de diyebiliriz. Yani bazen çok tecrübeli bir eleman kendine çok güvenip dikkatli davranışta bulunabilir. Bazen acemi bir işe yeni başlamış bir personel teknik bilgisinin yetersizliği nedeniyle böyle bir hata yapmış olabilir. Aslında her durumun kendine ait bir kaza sebep analizi oluyor.
Evet. Evvela tedbir diyoruz. Hani sosyal medyalarda görüyoruz ya işte tüpün hava alıp almadığını, gaz kaçırıp kaçırmadığını çakmak çakarak yoklayan bir milletiz.
Evet.
İşte elektrik burada da çok önemli. Allah korusun dedik, ölümlere sebep olabiliyor. Yani elle temas edip yoklayanlar da var. Bunları da görüyoruz
aynen.
Maalesef.
Aynen.
Bir kontrol kalemiyle yoklamak lazım en azından değil
evet.
mi? Bir kontrol kalemini şöyle değdirip var mı elektrik yok mu? O şekilde güvenli olarak bakmak lazım.
Aynen. İşte sizin gibi programlar sayesinde de inşallah bu tip durumlardaki farkındalık düzeyini belli bir seviyenin üzerine çıkaracağız. Yani iyi bir noktadayız, iyi bir yol ilerliyoruz ama daha da iyi olabiliriz.
İnşallah.
Yeni sayesinde inşallah daha iyi seviyelere geleceğiz.
Biz de bunu ümit ediyoruz. İnşallah programlarımız faydalı olur, farkındalık kazandırırız. Şimdi hangi çalışma alanlarında elektrik kaynaklı riskler daha yüksek seviyede?
Tabii şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber üretim süreçlerinde elektriğin kullanımı dalan yok artık. Bu yüzden yani kesin bir sınıflandırma yapmak da çok mümkün olmuyor. Ancak kullanılan elektriğin geriliminin ve akımının büyüklüğü, çalışma koşulları ve kullanılan malzemelerin karakteristiği elektrik kayıplarının ortaya çıkması durumunda maddi ve manevi ağır sonuçlara sebep olabilir. Bu sebeple hani böyle genel bir anlamda incelediğimizde işte enerji nakil hatları, kağıt ve karton gibi malzemelerin kullanıldığı geri dönüşüm tesisleri, mobilya ahşap fabrikaları, yanıcı parlayıcı maddelerin yoğun olarak kullanıldığı petrokimya tesisleri, akaryakıt dolum istasyonları, boya fabrikaları, yeraltı madenleri ve hatta un silolarıyla un fabrikaları gibi ortamlar risk seviyesi yüksek diyebiliriz.
Hı hı. Evet. Daha önceki yayınlarımızda iş kazalarını ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Şimdi aniden gelen bir soru var aklıma. İşte görüyoruz, cep telefonu bataryaları patlayabiliyor. İşte ya şarjda çok fazla kalıyor ya da o batarya imitasyon oluyor, işte kalitesiz oluyor. Bu yüzden patlamalar meydana geliyor ve hatta ağır yaralanmalara, yanıklara sebep olabiliyor. Bir iş yerinde diyelim ki işçinin cebinde cep telefonu bataryası patladı. Bu iş kazasına giriyor mu?
Giriyor, evet. Yani iş yürütme esnasında yapıldığı için hani tabii işte direkt alakalı olmasa bile sonuç çalışma ortamında oluşuyor. Ama tabii kesin giriyor, girmiyor demek için kesin bir sebebi varmak için önce bir her olayın kendine ait bir senaryosu olduğundan dolayı ona göre incelemiş olmak lazım. Hani şimdi buradan direkt giriyor veya girmiyor demek de çok biraz spekülatif olabilir.
Araştırılmalı.
Aynen, araştırılmalı.
Evet. Şimdi cep telefon bataryalarının patlaması dedik. Buradan konu açarak şuna değinelim isterseniz. Patlama riski olan ortamlarda elektrikli cihazlar ve elektrik tesisatı hangi özellikte olmalı? Nelere dikkat edilmeli?
Evet. Şimdi patlama riski olan ortamlar biliyorsunuz ne yazık ki olumsuz bir durumda olduğu zaman sonuçları çok ağır oluyor. Bu sebeple bu tip ortamlardaki kullanılan malzemelere ve çalıştırılan insan kalitesine ekstra bir önem veriliyor iş yerleri tarafından. Bu yanıcı maddelerin gaz, yani tabii bu patlama riski olan ortam nasıl geçiyor, nasıl tabir edebiliriz? Şöyle bir tanım yaparsak gayet uygun olur diye düşünüyorum. Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının belirli atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımların bulunduğu ortama biz patlayıcı ortam diyoruz veya patlama riski olan ortam diyoruz. Diğer bir deyişle yani bir ortamda patlama olması için patlayıcı madde, oksijen ve ateşleme kaynağı olması gerekiyor. Ateşleme kaynağının elektrik olabileceği ortamlarda kullanılan cihazlar, yani nedir bunlar? Aydınlatma ve elektrik tesisatı, prizler, işte burada kullanılan kablolar, bu tip aletlerin ortama kıvılcım sızdırmayan, alev sızdırmaz diye tabir edilen exproof özellikte olması gerekiyor. Bu özelliğe sahip tesisatlar sayesinde patlama riski önemli ölçüde azaltılabiliyor.
Evet.
Tabii bir de bunların yanında elektrik kablolarının da mümkün olduğunca eksiz ve tek parça olmalı, hasarlı olmamalı. Bazen görüyoruz hani kablo bir hasar görmüş, üstünü batlayıp geçmişler veya ek yapmışlar uzatmak için.
Kablolar açıkta kalmış değil mi? Üzerindeki plastik soyulmuş. Çok tehlikeli.
Aynen. Böyle şeylere falan karşılaşabiliyoruz sahadaki ziyaretlerimizde. Böylece yani bu sebepten dolayı bu ortama çıkan kıvılcımları engellemek için eksiz ve tek parça olmalı. Bazı taraftan meydana gelen kıvılcım aklarının da önüne geçilmiş olmuş bu sayelere.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şuradan devam edelim isterseniz. Elektrik kaynaklı kazalardan nasıl korunabiliriz? Şimdi haberlerde de görüyoruz. Son zamanlarda pek de denk gelmedi ama eskiden çok karşılaşıyordum. Bu yüksek gerilim hattına kapılarak hayatını kaybeden çalışanlar. Eğer ömrü yeterse vefat etmeyip de uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımız.
Evet.
Nasıl korunabiliriz bu elektrik kaynaklı kazalardan?
Şimdi tabii elektrik kaynaklı kazalardan koruma yöntemleri genel anlamda diğer kazalardan koruma yöntemlerine baktığımız zaman çok da büyük bir farklılık yok. Bizim buradaki temel bir istihbari güvenlik prensibimiz var. Bu nedir? Öncelikle risklerden kaçınmak. Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek. Yani buradaki riskler nedir? Benim başıma ve çalışanın başına ne tür olumsuz durumlar gelebilir? Bunları bir analiz etmek. Bunları kaynağında yok etmek, teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanı tehlikesiz veya daha az tehlikeli olana değiştirmek, teknolojiyi ve çalışma şartlarını önleyici bir politika geliştirmek için kullanmak, toplu koruma tedbirlerine, kişisel koruma tedbirlerine göre öncelik vermek, çalışanlara uygun düzenli bir eğitim ve talimatlar vererek bunların yetkinliğini ölçmek diye sıralayabiliriz. Bu genel yaklaşımdan sonra elektrik üzerinde koruma önlemlerini incelediğimizde elektrik kaynaklı kazaları önlemek için işte buradaki kullanılan malzemelerin belli bir standartta olması ve bunların hassas olması gerekiyor. Bunlar nedir? Topraklama tesisatı, kablolama, işte yıldırımdan korunma ekipmanları, paratoner, uygun aydınlatma armatürleri ve prizler gibi birçok ekipmanın hassas ve standartlara uygun olmalı. Ayrıca periyodik olarak ehliyetli kişiler tarafından bakım ve onarımları yapılmalıdır. Hı hı. Gerekli teknik altyapının yanında sahada faaliyet gösteren çalışanlara da konuyla ilgili düzenli eğitimler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmelidir. Hani bu eğitimler de interaktif olmalı. Hani herkesin her şeyi sorabildiği bir ortam yaratılmalı ki kafada sahaya çıkıldığı zaman çalışan aklında bir soru kalmasın.
Tabii, çok önemli bir husus. Sayın Özçelik, az önce elektrik kaynaklı kazalardan korunma yöntemlerini anlatırken teknik gelişmelere uyum sağlamaktan bahsettiniz. Şimdi bu teknik gelişmelere uyum sağlamayı biraz açarsak, ben şunu anlıyorum. Elektronik bir cihaz aldık. Aldığımızda kutuyu açıyoruz ve içerisinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Rehber. Evet. Diyor ki bize bu cihaz şu şekilde kullanılmalı. Aman şunlara da dikkat edin. Arızalara sebebiyet verebilir. Kazalara, yaralanmalara sebep verebilir. Yani bizi ikaz ediyor. Bu mu demek teknik gelişmelere uyum sağlamak?
Ya bundan ziyade tabii bu dediğinizde kullandığınız ekipmanın da kullanım kılavuzunu okumak, hani oradaki yönergelere uymak tabii ki önemli. Bunda bu konuda haklısınız. Bir de bunların yanında yapılması gereken mesela kullanılan elektrik tesisatının güvenli versiyon, mesela bazı iş yerleri işte eski tesisatları kullanıyor ve yenilemiyor kendi cihazlarını bazı sebeplerden dolayı. Ama sonuçta bu yenilememenin maliyeti de bir iş kazası olduğu zaman ne yazık ki yani cihaz, bazı durumlarda cihazın da yarattığı maddi ve manevi yük hani daha önce yapması gereken harcamayı da geçmiş oluyor. Hani bunları önlemek için hem maddi hem de manevi olarak çalışanlarımıza uygun bir çalışma ortamı sağlamak için teknik gelişmelere uygun, güvenli çalışma ortamını yaratılmasında faydası olacak ve bu anlamda teknolojik olarak da kullanıcı dostu, yani insanı rahatça, çalışanın da rahatça kullanabileceği ekipmanlara yönelerek uygun bir çalışma sahası yaratılması konusunda bu yönergenin izlenmesi faydalı olacağına inanıyoruz. Hı hı.
Bu açıklamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu elektrik kaynaklı kazalar sıkça görülebiliyor. Bunları konuşuyoruz. Peki iş yerlerinde bu kazaların önlenebilmesi adına iş yerlerinde yeteri kadar veriliyor mu bunlara? Yani uygun altyapı hazırlanabiliyor mu? İşte kabloların açıkta değil de gizlenmesi gibi. Efendim prizlerin sağlam olması, sallanmıyor olması gibi. Bunlar nasıl denetleniyor?
Bunları iş müfettişlerimiz sahaya çıktığında denetliyor. Veya biz sahaya çıktığımızda, iş yeri ziyaretleri yaptığımızda orada görebiliyoruz. Hı hı. Yani genel anlamıyla tabii ki teknik olarak elektrik anlamında konuşacak olursak hani bütün gerekleri yapan iş yerleri olduğu gibi hani bu konuda gelişme açık ve geliştirecek yönlerde çok olan iş yerlerimiz var. Çeşitli olarak. Yani biz sonuçta bakanlık olarak bunların denetimi sağlayarak hani önleyici bir şekilde rehberlik ederek iş yerlerimizi inşallah belli bir seviyenin üzerine çıkaracağız. Ama dediğim gibi daha önce de hani iyi bir yoldayız ama daha iyi olacağımıza inanıyorum.
İnşallah. Evvela insan sağlığı diliyoruz. Sağlık olmadan aynen, hiçbir şeyin kıymeti yok, öyle değil mi?
Aynen, çok doğru söylediniz Mustafa Bey.
Evet. Sorabileceklerim benim bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sizinle olan süremizin de sonuna geldik.
Ben son bir kez daha tekrar bana bir fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum, size ve kurumunuza. İnşallah başka yerlerde de görüşmek üzere. Tekrardan teşekkür ederim.
Katkılarınızdan dolayı, yayınımıza katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Başka bir programda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Sağ olun, güle güle.
Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Alper Yasin Özçelik bizlerle birlikteydi. Kendisiyle elektrik kaynaklı iş kazalarını, bunlardan korunma yollarını konuştuk. Güne Bakan müzikle devam ediyor. Thank you.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. Bugün göçmenlik konusunu konuşacağız. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız telefon attığımızda İstanbul'dan bağlanıyorlar. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey.
Çok teşekkür ediyorum. Ukrayna-Rusya arasındaki sıcak savaş malumunuz. Bu konu münasebetiyle biz de göçmenlik konusunu konuşalım dedik sizinle. İşte göçmenlik kriterlerini, ülkelerindeki savaştan kaçan insanların Avrupa'da kabul görme şartlarını, efendim Türkiye'nin göçmenlere bakışını ele alalım dedik. Şimdi bugün işte yayına başlamadan önce bir son dakika haberi geldi. Kiev ve Moskova arasında ikinci müzakere bugün yapılacak, geç saatlerde ikinci tur yapılacak. İnşallah bir anlaşmaya varılır diye ummak istiyorum, ümit etmek istiyorum. Bu konuda neler söylersiniz?
Vallahi tabii bir ara bu ikinci müzakerenin de iptal edildiğine ilişkin haberler çıktı biliyorsunuz bugün. Şimdi bunun yapılacak olması tabii iyiye işaret ama tabii olay bir skandal yani. Olacak iş değil. Egemen bir devletin başka bir devlet tarafından üstelik de ortada inandırıcı hiçbir sebep bir gerekçe olmadan işgal edilmeye kalkışılması kabul edilebilecek bir şeydir. Devletler hukuk açısından da son derece vahim bir hadise. Ve sonrası da vahim. Yani bütün dünyanın neticede Rusya'ya bir takım yaptırımlar neredeyse bütün dünyanın hepsi demeyelim de Batı dünyasının özellikle uygulamaya sokması sonunda oradaki insanların da Rusya'daki insanların da halkında zarar görmesine neden oluyor. Fakat tabii bugün için en önemlisi Ukrayna'da ciddi bir insan hakları ihlaliyle karşı karşıyayız. Devletler hukukunun ihlaliyle karşı karşıyayız ve maalesef insan kayıpları oluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil ve sanki böyle 19. yüzyıl yaşıyor gibi bir halimiz var
maalesef,
yani.
Maalesef, maalesef.
Çok can sıkıcı, çok can sıkıcı.
21. yüzyılda hala savaşları konuşuyoruz. Zaten maalesef. Dünya yeteri kadar sıkıntı içerisinde. Ekonomik sıkıntılar var, efendim pandemi var, insanlar ölüyorlar zaten. Bir de bu yetmezmiş gibi savaş var. Siviller ölüyor, çocuklar ölüyor. İçler acısı. Üzülüyoruz.
Ve bu savaşta tabii hem kadınlar hem çocuklar hem günahsız insanlar hayatını kaybederken bu arada en kırılgan gruplardan biri olan göçmenler de ciddi zarar görüyorlar. Ve birkaç gündür gerçekten kabul edilemeyecek kadar büyük ihlaller görüyoruz. Yani kara derili olduğu için veyahut da ne bileyim fizyonomileri itibariyle işte Ukraynalılara benzemedikleri için, sarışın mavi gözlü olmadıkları için insanları sınırda sokulmadıkları yani böyle gayet kötü şartlarda sınırda soğuk havada bekledikleri falan gibi bu tabii kabul edilebilecek bir şey değil. Tabii o mukayeseyi yapmak istiyorum ben. Yani Türkiye biliyorsunuz 2011'deki işte sözde Arap Baharı ile birlikte büyük bir göç akınına uğradı. Onun da evveliyatı da var. Yani 1991'den sonra da eski Sovyet coğrafyasından Türkiye'ye çok sayıda insan geldi. Hatta uzun 10 yıllar seyahat serbestliği olmayan ve birdenbire özgürlüklerine kavuştukları için başka ülkelere seyahat etmek isteyen insanlar o eski Sovyet coğrafyasındaki ülkelerden birçok yere gittiler. En çok da Türkiye'ye geldiler hatırlıyorsunuz. Ve Türkiye o zaman da işte liberal vize rejimi sayesinde bu insanlar için de bir böyle önemli hedef oldu. Hatta bir ara 1,5 milyona yakın işte Türkiye'de bu eski Sovyet coğrafyasından gelip çalışan insan oldu. İşçi oldu. Hatta o yıllarda bizim aslında hukuksal altyapımız da müsait değildi. Çoğu da kaçak çalışıyorlardı falan yani. Ama Türkiye onlara göz yumdu. Şimdi 2011'de de bu sefer hayatını, canını kurtarmak için gelenlere kucak açtı ve şudur budur, farklıdır. Yok ben bunun işte fizyonomisini beğenmiyorum. Saçının rengi iyi değil falan şeklinde bir ayrımcılığa falan söz yer bırakmadan herkesi kabul etti. Yani insana insan gibi davrandı Türkiye. Şimdi bakıyoruz işte uygarlıkların beşiği sayılan Avrupa'da, üstelik de Avrupa Birliği üyesi ülkeler böyle bir ayrımcı tavır içerisine giriyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Evet. Dün Afrika Birliği bunu kınayan yani güçlü bir bildiri yayınladı Addis Abeba'da. Kabul edilebilir bir şey olmadığını ve bunun derhal değişmesi gerektiğini söyledi. Ama ben bilmiyorum, size gelen haber var mı? Yani bu tatsız tavrın, tutumun değiştiğine ilişkin şu ana kadar acaba bir değişiklik oldu mu yani? Sanmıyorum olacağını, çünkü evet. Bunun evveliyatı da var biliyorsunuz. Belarus'tan Polonya'ya girmek isteyen Suriyeli, Afganlı göçmenlere ateş bile açtılar yani üzerlerine, biliyorsunuz. Bundan bir süre önce, birkaç ay evvel, o kış aylarında son derece olumsuz koşullarda oraya gelmiş insanlar, hatta Türk Hava Yolları'nın Belarus seferleri askıya alındı falan bir ara, biliyorsunuz. Yani böyle bir tavır var. İşte sarışın mavi gözlü olanlar gelsin, diğerleri gelmesin diye. Maalesef. Bu çağda böyle bir densizliği nasıl kabul ediyor insanlar? Nasıl bunu bir politika olarak düşünüyorlar? Doğrusu anlamakta çok güçlük çekiyorum yani.
Sayın Hocam, uzak bir tarih değil. Daha dün Hocalı'da neler yaşandı?
Evet, evet.
Dün
evet.
Gibi aklımızda orada yaşanan zulüm. Bosna Hersek'te, Kosova'da, evet. Efendim diğer taraftan ele alırsak Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Arakan'da neler yaşandı? Bunlar yaşanırken evet. Avrupa gözlerini kapattı. Şimdi aynı Avrupa Ukrayna'nın başına bir şey geldiğinde Avrupa'da sokaklara dökülüyor ve protestolar başlıyor. Aynı hassasiyet neden bu insanlar için gösterilmedi? Az önce siz de ifade ettiniz, sarı saçlı mavi gözlü insanlar ölmesin. Irkçılık, ayrımcılık alenen bu.
İşte şey de, Yunanistan Başbakanı da bunlar bizden ya, bunları alalım falan demiş. Halbuki diğer o Suriye'den falan, işte neyse, Afganistan'dan gelip de derme çatma botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışanların botlarını batırıp insanları ölüme terk ediyorlar. Denize boğulmalarını sağlıyorlar. Demek ki şey yani böyle bir ayrımcılığı esas ilke edinmişler yani. İlkeleri böyle. Bunu işte kabul etmek mümkün değil. Ondan sonra da demokrasiden ve insan haklarından söz edeceksiniz. Böyle bir şey olamaz. Yani artık kimseyi inandıramazsınız. Kendiniz söyler, kendiniz inanırsınız yani.
Evet.
Ama ben bu konunun çok daha böyle sesli bir şekilde haykırılması gerektiğini dünyada ve hala işin farkına varmamışlar varsa onların da yavaş yavaş artık farkına varmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Yani 21. yüzyılda hakikaten demek ki çok mesafe kat etmemişiz yani insan hakları konusunda.
Maalesef.
Bu çok önemli bir şey.
21. Önemli yüzyılda bir şey. Hala bu noktada oluşumuz içler acısı.
Evet, evet. Şimdi tabii bu bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın üzerinde de olumsuz etki yapacaktır. Bir istememe psikolojisi, ondan sonra bir dışlanma psikolojisi. Ben hissediyorum birkaç gündür işte çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşıyorlar. Onlar da bundan çok rahatsızlar. Ve kendilerini hemen tabii o mağdur edilenlerle aynı yere konumlandırıyorlar. Bu çok önemli. İşte yani tabii mücadele etmek lazım. Nasıl edeceksiniz? Tabii bu şimdi şöyle bir hata yapmamamız lazım. Avrupa'da da gerçekten insan hakları konusunda hassas olan, bunlara önem veren önemli kesimler var. Önemli sivil toplum örgütleri var. Gerçek manada işte aydın kesimler var. O aydın kesimlerin buna daha fazla ses çıkarabileceklerini tahmin ediyorum. Yani bu şekilde kalması mümkün değil. Ve çıkaracaklardır da. Yani ama ne kadar etkili olacak onu bilemiyoruz. Çünkü devletlerin tavırları bu. Yani evet. Devletler eğer bunu eleştirmezlerse, telin etmezlerse, o zaman yani alt kademelerde çok daha da sert biçimde uygulanır. Bazen de o alt kademenin kendi tercihi olabiliyor, biliyor musunuz? Yani uygulamacıların, o uygulamacıların mutlaka dikkatlerinin çekilmesi lazım ve bu şekilde bir muameleyi hiçbir insan evladının hak etmediğini herkesin kabul etmesi lazım.
Evet, Sayın Hocam, dün haberde denk geldi. Ukrayna'da yaşayan, muhtemelen orada üniversitede okuyan Afrikalı öğrenciler, işte Ukrayna'yı terk etmek için trene binmişler ve o tren görevlisi tarafından trenden atıldılar. O evet, yüzlerindeki ifade çok kötüydü. Çok duygulandım ben. Sırf siyah oldukları için bu muameleyi gördüklerini düşündüm. Irkçılık, ayrımcılık diyoruz ya hani. Yani Avrupa'nın iki yüzü bambaşka. Şimdi buradan baktığımızda ülkelerindeki savaştan kaçan insanlar hangi kriterlere göre Avrupa'da kabul görüyorlar? Bize baktığımızda biz Türkiye olarak dünyanın hangi yerinde zulüm gören insanlar olursa olsun onlara kapılarımızı açtık, evlerimizi açtık, misafir ettik. Ama Avrupa bambaşka. Az önceki örnekte anlattığım gibi. Nasıl kriterleri var onların?
Vallahi bu kriterleri falan yok. Bunlar işte gayet egosentrik, böyle ben merkezci ve kendi menfaatlerine aykırı bir durum olduğu zaman mutlaka o menfaatlerini korumak için her şeyi yapmaya hazır bir kültürün mensupları. Şimdi çok eskiye gitmeyeceğim. 1990'larda bu Bosna Hersek'te büyük katliamlar olurken çok sayıda Türkiye'ye de geldiler. Çok sayıda Bosnalı Almanya'ya falan da geldi. Yani otobüslere binip canlarını kurtarmak için Almanya'ya, Avusturya, yani yakın ülkelere kaçtılar. Kalktılar, geldiler. Hatırlıyorum, Hamburg'da, Hamburg İçişleri Senatörü, bir ziyarete gitmiştim. Daha merhaba demeden, siz bu Bosnalıları nasıl geri gönderdiniz, gönderiyor musunuz falan diye sordu. Ben de dedim, biz bunları geri mi gönderiyoruz? Bunun farkında da değiliz. Yani öyle bir şey mi yapıyoruz? Şimdi Türkiye'ye gelip şeyde falan, Edirne'de falan kamplarda kalmışlardı hatırlarsanız. Ondan sonra fakat onları böyle hadi hemen gidin, işiniz bitti artık, orada şey oldu, sulh oldu falan diye bir tavır içine Türkiye hiçbir zaman girmedi. Yani insanları kabul etmişler, canlarını kurtarmaya çalışan insanları. Hadi misafirlik bitti, bir an evvel gidin diye bakıyorlar falan. Yani bizim kültürümüze uyan bir şey değil yani Mustafa, evet. Bey, bilmiyorum. İyi ki de öyleyiz ama bu bizde ilk defa olmuyor. Yani Türkiye 1860'ta Kafkaslardan gelen Osmanlı İmparatorluğu, Kafkaslardan gelen Şeyh Şamil isyanı var biliyorsunuz. Ları kabul etmiştir. 1878'de hatta Tufan Gündüz Hoca'nın bir de kitabı var, Allah'a Emanet Bosna diye. Hı hı. Bosna'da, Bosna Avusturya'ya geçince 93 harbinden sonra Bosna'dan çok sayıda Türkiye'ye gelip yerleşmiştir Boşnak kardeşlerimiz. Daha sonra yıllarca işte Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Makedonya'dan çok insan geldi. Onları hep kucağına açtı. Yani sadece kendi soydaşlarımız da değil. Yani kendi soydaşlarını zaten açıyor. Yani Bulgaristan'dan gelen falan. Şimdi 500 bin Kürt'ü peşmerge biliyorsunuz. 1990'ların başında Türkiye'ye kabul ettik. Arkasından işte 2011 hadisesi falan. Yani şey, Arap Baharı meselesi. Yani Türkiye'nin bu konudaki tavrı çok açık. Çok açık. Yani hiç mukayese kabul etmeyecek kadar açık. Yani
Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Evet. Dediler ki biz NATO üyesi bir ülkeyiz. Ne Rusya'dan vazgeçeriz ne de Ukrayna'dan. Yani bu konunun barışla halledilmesi gerektiğini ifade etti.
Tabii yani Türkiye şimdi jeostratejik olarak Avrupa'daki bazı ülkelerden ya da NATO'dan biraz daha da farklı olma durumu. Ve o konuda da hassasiyet gösteriyor. Bizim de kendi milli çıkarlarımız var tabii, yani vazgeçme durumunda değiliz. Ayrıca bir de bu işin böyle mümkün olduğu kadar sakin ve barış içinde neticelenmesi için de çaba sarf ediyoruz yani. Bu politika doğru bir politika. Doğru bir politika. İnşallah fazla uzun sürmez, fazla sıkıntı yaratmadan. Ama yani biraz ümitli olunabilir, çok da temkinli olmak lazım. Yapılan iş çok akıl işi değil, yani açıkçası rasyonel bir iş değildir. Ve bu rasyonellik dışında olduğu takdirde de mutlaka bu basit bir örnek vereyim. Yani iki testi birbiriyle tokuşursa bir tanesi kırılırsa öbürü de çatlıyor yani. Bu böyle.
Evet.
Şimdi yani bu işten Rusya da çok büyük zarar görmek üzere ve görmeye
tabii,
de başlamak.
Ekonomik anlamda da büyük zarar görüyor.
Tabii. Ve işte etrafa da sirayet ediyor şimdi. Yani şu akaryakıt giderlerinin artması bizim gibi ülkelerde
tabii
falan.
Doğal olarak Türkiye'de etkileniyor bundan.
Tabii yani enerji önemli bir şey.
Önemli
bir unsur. Fakat inşallah uzun sürmez diyelim ama verdiği zarar birkaç ay sonra daha da fazla olabilir. Şimdi ilk başta anlaşılmasa da.
Evet. Hocam evet, yanılmıyorsam evet. Albert Einstein'ın bir sözüydü. Diyor ki 3. Dünya Savaşı'nın nasıl çıkacağını bilmiyorum ama 4. Dünya Savaşı'nda taş ve sopaların kullanacağını biliyorum. Taş ve sopalar kullanılacak diyor. Allah korusun yani 21. yüzyılda bu savaşları konuşuyoruz. Hatta daha kötü senaryolardan bahsediliyor. İşte nükleer silahı kullanır mı Rusya diye. İnşallah evet. Tabii ki buna gerek olmaz. Bunlar asla gündeme gelmez. Çünkü dünyanın felaketi anlamına gelir bu durum.
Doğru da o nükleer silah kullanma işini telaffuz ettiği zaman ben aslında Rusya Devlet Başkanı'nın çok büyük sıkıntı içinde olduğunu hissettim.
Evet.
Yani o son çare olarak demek ki bir son çare düşünme noktasına gelmişler.
Hı
hı. Bu işte çok başarılı olmadığı anlamına geliyor. Fakat bu da şöyle bir tehlike. Konvansiyonel silahlarla devam etse bile çok yıkıcı ve çok öldürücü olmaya gayret edecektir. Yani balistik füzelerle, diğer öldürücü silahlarla mümkün olduğu kadar çok zarar vermeye gayret edecektir. Özellikle hepimiz izliyoruz. Güzel şehirler, güzel binalar, onlar yavaş yavaş yok oluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor. Bu çok öldürücü ve yıkıcı bir noktaya doğru gidiyor. Yani yani nükleer silah kullanma şansı yok tabii yani. İşte kendisinde olsaydı nükleer silah anlarım da.
Evet.
Yani orada dengeler var. Hala var. İyi
tabii.
Ki de var.
Tabii.
Değil mi? O dengeler devam ediyor.
Evet. Kıymetli hocam, Türkiye bu konuda ara buluculuk görevinde üzerine düşen vazifeyi layıkıyla yerine getiriyor. Getirmeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleri var. Bunları biz görüyoruz, dünya da görüyor. Yani görmemesi için dünyanın kör olması gerekiyor. Gözlerini kapatması gerekiyor. İnşallah bu konu uhuletle suhuletle, aklı selim olarak çözüme kavuşturulur ve dünya bir nefes alır. Hakikaten bu zamana kadar masumlar öldü, çocuklar öldü, kadınlar öldü. İşte haberlerde de gördük, sığınaklarda pek çok insan korku içerisinde. Savaş atmosferi evet. Çok kötü. Allah kimsenin başına vermesin, kimseye yaşatmasın. Dünya savaşlardan uzak olsun. Öyle dua ediyoruz.
Evet, yani paylaşacak, yani neyi paylaşamıyoruz dünyada insanlar olarak, değil mi?
Evet.
Bu can sıkıcı bir şey. Evet, öyle. Ama bizim politikalarımız daha akılcı, daha insancıl. Özellikle göç politikalarımız da öyle. Dünyaya örnek olacak bazı iyi işler yaptık diye düşünüyorum. Hatta bazen belli bedeller de ödemek lazım. Yani yaptığınız zaman bazı işleri, değil mi?
Evet.
O göç politikamızın da bize ödettiği bedeller var. Ona rağmen ne halkımız ne devletimiz bu konuda çok şikayetçi olmadı yani.
Evet.
Tabii birçok sıkıntılar yaşanmıştır, yaşanmaya da devam ediyor ama genel olarak işte yani İstanbul gibi 16 milyonluk bir şehirde sokakta birçok dili duyuyorsunuz. Dille konuşan, çeşitli dillerle konuşan insanlara rastlıyorsunuz. Ama bir sıkıntı yok. Ama yani başka yerde efendim derisinin rengine bakıyorlar. Yok efendim saçının rengine, gözünün rengine, böyle bir şey olamaz. Bizim,
evet.
Bizim kültürümüzde yok.
Evet.
Çok şükür.
Evet, çok şükür.
Evet.
Sayın hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür
Sayın
ederim.
Cumhurbaşkanımız her defa tekrar ediyor ya, dünya beşten büyüktür. Evet, dünya beşten büyük. Tarih de bize bunu gösteriyor. Türkiye bulunduğu konjonktür içerisinde vazifesini layıkıyla yerine getirmeye devam edecek. Dünyada barışın tesis edilmesi için gayret göstermeye devam edecek. İnşallah bizler de böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak için neler yapacağımızı tekrar şöyle bir düşündüğümüzde, Sayın Cumhurbaşkanımızın milli savunma alanında attığı adımları, İHA'larımızı, SİHA'larımızı ürettiğimizi, ne kadar yerinde olduğunu ve ne kadar ihtiyacımızın olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Evet, evet. İyi temennilerinize ben de katılıyorum. Yani inşallah dünya barış içerisinde ülkemiz.
İnşallah. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
Yaşamaya devam. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Sağolunuz. Hoşçakalın.
Dinleyicilerim size sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle bu Ukrayna-Rusya savaşına binaen göçmenlik konusunu konuştuk. İşte göçmenlik kriterlerini, Avrupa'da göçmenlerin kabul görme şartlarını, Türkiye'nin göçmenlere bakışını, kısacası Türkiye'de ve Avrupa'da göçmenliği ele aldık. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçti. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.